Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hayat ölçüleri naklettiğimiz bu programda camilere isim vermek konusuyla devam edeceğiz bugün inşallah. Camilere isim verilir mi, verilmez mi? Buna cevap arıyor Buhari Hazretleri. Abdullah İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idmana çekilerek zayıflatılmış atlar arasında Hayfa'dan başlayıp ta Seniyyetül Veda'da nihayet bulmak üzere bir yarış tertip ettiler. İdmanlı atlar var. Onlar özel besleniyor, terletiliyor. Bu şekilde zayıf da oluyor. Çok şişman da olmuyor ama etleri sık oluyor. Bunlar hem savaşta daha verimli olduğu için efendim bu şekilde idmanlı atlar yetiştiriyor sahabilerine. Ve bunların yarışı 5 kilometre. Böyle olmayanlar 1 kilometre. Aynı şekilde idman yaptırılmamış atlar arasında da Seniyye'den Mescid-i Beni Züreyka kadar yarış tertip ettiler. Abdullah da yani Abdullah bin Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu da yarış edenler arasındaydı. Peygamber Efendimiz ashabını cihada hazırlıyor, dinamik bir şekilde tutuyor. Burada ne görüyoruz? Burada Abdullah bin Ömer bazı mescit isimlerinden bahsediyor. Camilere isim verilir mi, verilmez mi diye. Camiler ve mescitler yalnız Allah'ın mülkü olduğu için onlara falancıların camisi, mescidi diye isim vermek suretiyle başkalarına izafe etmenin caiz olup olmayacağı akla gelebilir. Mescid Allah'ın evidir. O zaman başkasının camisi demek uygun olur mu olmaz mı diye bir şey akla gelebilir. İşte bu vehmi ortadan kaldırmak için bina, tevliyet veya yakınlık gibi herhangi bir alakadan dolayı camileri başka kimselere izafe etmenin caiz olduğuna işaret edilmektedir. Değişik sebeplerle işte bunu bina eden kişi manasında falanca camisi diye isim verilebilir. Veyahut da falanca mahallede olduğu için şu mahallenin camisi manasında şu cami denebilir. Yoksa mülkiyeti Allah'a ait. Bazen insana bu şekilde vehimler gelebiliyor. Çok fazla kraldan fazla kralcı olabiliyor, düşünebiliyor. Bazen insanlar acele hüküm vererek de katı hükümler de verebiliyorlar bu konuda. Dolayısıyla bu işi yine ehline sormak lazım. İşte mesela zahiren bakıldığında bir camiye falan zaten camisi demek çok yanlış bir şey. Allah'ın evine falanın evi denir mi gibi bir düşünce gelebilir. Böyle bir vehim gelebilir. Ama bunun Peygamberimiz böyle isim verdiğini, sahabenin isim verdiğini, bu ismin mecazen olduğunu ifade edilirse, bu şekilde kitaplardan öğrenirse bunun da bir problem olmadığı anlaşılır. Alimlerin çoğunluğu bir mescidin baniyesine, yani kendi cami bina edene, kendisinde namaz kılana veya başka birine izafe edilmesinin ve filan oğulları mescidi gibi bir isimle anılmasının caiz olduğu fikrindedir. İbrahim Nehai ise hakikatte mescidler Allah'ındır ve ennel mesacide lillah ayet-i kerimesi sebebiyle buna muhalefet etmiştir. Alimlerden birisi, tabi'in alimlerinden buna muhalefet etmiş. Ancak ayet-i kerimedeki Allah Teala'ya izafe hakikat itibariyledir. Hakikat olarak Allah'ındır. Ama mecazen bina eden, mahallesinde bulunan diye başkasına izafe edilebilir. Başkalarına izafe ise temyiz ve tarif etmek için. Yani hepsi Allah'ın mescidi. Binlerce mescid var. Hangisini nasıl ayıracaksın? İşte bunu ayırmak için işte Üsküdar'daki mescid, Ümraniye'deki mescid gibi mekanla veya isimle ayırmak için, tarif etmek için, insanlara tanıtmak için mecaz yoluyla isim verilebilir. Mülkiyet için değildir yani. Mülkiyet Allah'a ait. Mülkiyet için isim verilmiyor. Camiye onu yaptıranın ismini verirken enaniyete düşmemeye dikkat etmek lazımdır. Şayet kişi hayatta ise ismini camiye vermemek daha doğru olur. Öldükten sonra ölenlerin isimlerini vermek daha emniyetli. Hayatta olan bir insan ismini verdiğinde adam oradan her geçerken bir nefsine gurur, kibir gelebilir. Bu da ona zarar verir. Buna dikkat etmek lazım. Diğer hayır amellerini de sahiplerine izafe nispet etmek mümkündür. Ancak bu onları temize çıkarıp met etmek için değil de başkalarından ayırmak, tarif etmek, bilgi ve haber vermek kabilinden olmalıdır. İşte falana yaptığı iş, işte onu övmek için değil de kimin yaptığını göstermek içindir. Bu hadiste geçen Seniyetül Veda mekan ismi Medine'nin yanı başında bir boğazdır ki yolcular oraya kadar uğurlandığı için bu şekilde isimlendirilmiştir. Veda Tepesi. Veda Tepesi. Talal Bedir'de geçiyor. Min Seniyetül Veda diye Veda Tepesi'nden bir dolunay doğdu. Oradan Medine'ye geliyor. Oradan Medine'den çıkılıyor. Giden yolcuları orada oraya kadar uğurlarmış Medineliler. Dolayısıyla oraya Veda Tepesi Seniyetül Veda denmiş. Hayfa veya yağının öne geçirilmesiyle Hafya, Hafya veya Hayfa Medine'ye 5-6 bir kavle göre 7 mil ötede bir yerdir. 7 mil. Zurayk oğulları mescidi Hazreçlilerden Zurayk bin Amir yurdundaki mescidin ismidir. Zurayk oğulları kabilesi onun mescidi demek ki öyle tarif ediyor Abdullah bin Ömer. Tarif için demiştik ya işte yer tarif edecek peygamberimiz nereden nereye kadar yarış yapardı atlarla. Zurayk oğulları mescidinden diyor onların mescidinden Hayfa'ya kadar. Hadisin siyakından buranın diğer yarış mahalline göre daha yakın olduğu anlaşılıyor. Bu mescidin bir kabileye izafe edilmesi burada delil olarak kullanılmıştır. Demek ki camilere isim verilebiliyor. Mülkiyet olarak, hakikat olarak değil. İşte bina ettiği için veya değişik sebeplerle tarif için, diğerlerini ayırmak için, temiz için bu isimler verilebiliyor. Camilerde yapılabilecek faaliyetler. Camilerde ne gibi şeyler yapılabilir? Enes radıyallahu anh şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Bahreyn'den haraç malları getirilmişti. Bahreyn'in haracı toplanmış, getirilmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide dökün buyurlar. Mescide dökün bir köşesine. Bu mal Resulullah'a getirilen malların en çoğu idi. O güne kadar bu da çok bir ganimet, haraç gelmemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza çıktılar. O mala dönüp bakmadan geçtiler. Mala dönüp bakmadan aslında ne varsa orada para, mal, mülk geçtiler. Namazı mihraba geçiyor Efendimiz. Namazı bitirdikten sonra gelip malın başına oturdular. Her kimi gördülerse ondan bir miktar verdiler. O esnada Abbas radıyallahu anh huzurlarına gelip ya Resulullah bana da ver. Çünkü ben Bedir'de kendim içinde, akil içinde fidye vermiştim dedi. Kurtulmak için, esaretten kurtulmak için kendi fidyesini veriyor Hazreti Abbas. Hazreti Ali'nin kardeşi akil içinde fidye veriyor. Çok mal verdim diyor. Benim onu telafi için bana da ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona al buyurdular. Abbas radıyallahu anh avuç avuç elbisesinin içine doldurdu. Sonra kaldırmaya davrandı ama kaldıramadı. Ağır. Ya Resulullah birini emretseniz de sırtıma yüklemek için kaldırıverse dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmaz buyurdular. Öyleyse siz kaldırıp sırtıma yükleyiverin dedi. Peygamberimizin amcası nazı geçiyor. Efendimiz yine olmaz buyurdular. Bunun üzerine Abbas radıyallahu anh birazını döktükten sonra yine kaldırmaya davrandı. Kaldıramayınca ya Resulullah birini emretseniz de kaldırıverse dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmaz buyuruyor. İnsanın hırsı burada görülüyor. Peygamberimiz de o hırsı terbiyesi. Yani insan hırslı olmasın diyor. Kaldırabilecek kadar alsın. Az da kanaat etsin. Olmaz buyuruyor Efendimiz. Bari siz kaldırıverin diyor Hazreti Abbas. Efendimiz yine olmaz buyuruyor. Abbas radıyallahu anh birazını daha döktü. Sonra kaldırıp omzunu attıktan sonra yürüyüp gitti. Çünkü herkese Efendimiz veriyor orada. Herkes diyor biraz alsın. Herkese gitsin. Hırslı olmasın. İnsanın dünya hırsına, dünya yarışına girince zaten sıkıntılar başlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hırsına olan taaccüplerinden dolayı gözümüzden kayboluncaya kadar hep arkasından bakıp durdular. Tebessümle arkasından bakıyor Efendimiz. Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o malı bir dirhem bile kalmayacak şekilde tamamen dağıtıp bitirmeden oradan kalkmadılar. Önce namazını kılıyor Efendimiz, sonra da infakını yapıyor. Bütününü tamamını bitirince kadar orada durdular. Bütününü dağıttılar diyorum. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun, Abbas radıyallahu anh amcamızdan, peygamberimizin amcası, bizim amcamızdır. İslam'a çok hizmeti var, Efendimiz'e çok hizmeti var. Biz onun ayağının altını öperiz. Yani burada anlatılan olaya bakarak Hazreti Abbas'ı küçümseme gibi bir durum asla olmaması gerekir. O bize bir örnekte göstermiş oluyor böylece. Bizim nasıl davranmamız gerektiğine dair bir örneği, hayat canlı örneği yaşayarak bizlere bir misal bırakmış oluyor. Efendimizin buna nasıl bir tepki verdiğini bize emanet etmiş, hediye etmiş oluyor. O bir sahabedir, Resulullah Efendimizin amcasıdır. Amca baba yarısıdır, baba yer nedir diye Efendimiz ona çok hürmet ederdi. Çok saygı gösterirdi. Onun için biz de ona saygımız sonsuz, hürmetimiz sonsuz, dualarımız sonsuzdur. Radıyallahu anh. Arap mecusilerinde olan Münzir bin Sava, Sasaniler tarafından tayin edilmiş bir vali olup Bahreyn melekiydi. Sasaniler, İranlılar tarafından Bahreyn'e melik tayin edilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ala bin Hadrami radıyallahu anh ile ona bir mektup gönderdiler. Sahabi Ala bin Hadrami kerametleriyle meşhur muazzam bir sahabi, celalet sahibi, keramet sahibi bir sahabi. Münzir ile beraber Bahreyn ahalisinden birçokları iman ettiler. Bu sahabinin tebliğiyle, Ala bin Hadrami'nin tebliğiyle Münzir bin Sava ve yanındaki insanların pek çoğu Müslüman olmuşlar. Müslüman olmayanlar da mecusilik ya da Yahudilik üzere kaldılar. Zorlama yok, dinde zorlama yok. İslam dinini kabul etmemiş olanlarla haraç vermek üzere sulh akdi olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ala bin Hadrami'yi bütün Bahreyn üzerine vali tayin ettiler. Müslüman olan kardeşimiz, ondan bir şey alınmaz. Ama Müslüman olmadıysan cizye vereceksin veya haraç vereceksin. Onun bir şey var, miktarı var. Bu anlaşmayı yapmışlar. Vakti gelince cennetle müjdelenenlerden ümmetin emini Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh haraç malını alıp Medine'ye getirdi. Bahreyn'deki o Mecusi ve Yahudi olarak kalan insanlardan haracı alıp getirdi. 100.000 dirhem veya dinar vardı. 100.000 dirhem dinar para vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinde gelen ilk haraç malı buydu. O güne kadar ele geçen zekat, ganimet mallarından hiçbiri o miktara ulaşmamıştı. Bu hadisenin 8. hicret yılının sonlarına doğru olduğu hesap ediliyor. Zaten ihtiyaç anına denk gelmiş. Müslümanların kıtlık çektikleri bir zamana denk gelmiş. Onun için Efendimiz o herkese dağıtıyor. Çok makbule geçen bir Allah'ın ikramı olmuş. Bu rivayette Allah Resulü'nün mescitte mal taksim ettikleri görülmektedir. Demek ki bu camide yapılabilecek bir iştir. Bu iş için hususi mekan varsa orada yapılır ama yoksa bunu camide yapabilir Müslüman bir idareci. Bunun yanında ashab-ı kiram hurma salkımı getirip mescid duvarına asar, ihtiyacı olan gelip ondan yerdi. İnsanlara ulaştıramayabilirsin, her zaman ihtiyaç sahibini bulamayabilirsin, bilemeyebilirsin. Onun için veyahut da mescitte yatıp kalkan Müslümanlar var, evleri yok. Sahabiler hurma dallarını getiriyor meyvesiyle birlikte, mescid duvarına asıyor, orada ihtiyacı olan oradan yiyor, karnını doyuruyor. Ashab-ı Suffa bilhassa. Ve bu sünnet, ashabın bu sünneti uzun yıllar asırlarca devam etmiş. Daha sonraki kaynaklarda da bunun izine rastlıyoruz, görüyoruz. Diyorlar ki mescitteki ipe aslı hurmalardan bahsediyorlar. Daha sonraki bablarda Buhari rahmetullahi aleyh bir kişinin gelip mescitte oturan müminleri yemeğe davet etmesinden, onların da bu davete icabet etmelerinden bahsediyor. Buradan hareketle mubah olan kelamın fazla olmamak şartıyla mescid içinde de caiz olduğu anlaşılıyor. Cami içinde konuşulabilir ama zaruret miktarı çok aşırı olmakla kaydı. Çünkü mescitler, camiler Allah'a ibadet, Allah'a zikir yerleri olduğu için oralarda konuşarak insanları meşgul etmemek, kafalarını dağıtmamak gerekiyor. Yine mescitte bazı davalara bakılıp haklarına hüküm verildiğinden ve mescitte iki kişinin mülaanede bulunduğundan bahsetmiş İmam Buhari, bunun da caiz olduğunu söylemek istemiştir. Ayrı bir mahkeme binası olmadığı için Orada muhakeme ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar. Davalara mescitte bakıyor. Mülâne yine mahkeme ile ilgili bir husus. Karıyla kocanın lanetleşmesi. Adam kendisi tek başına görmüş hanımının zina ettiğini, Allah göstermesin. Hanım da itiraz ediyor. Adam tek başına dört şahit olması lazım ki kadına rejim cezası uygulanabilsin. Dört şahit de bulamadığı için yemin edip birbirine dört defa yemin ediyor. Ben doğru söylüyorum diye. Beşinci de eğer yalan söylüyorsam işte Allah'ın laneti üzerine olması gerektiğini, üzerine olmasını söylüyor. Kadın da aynı şekilde söylüyor. Kadın eğer Allah'tan korkar, vazgeçerse, itiraf ederse, ne ala etmezse, o da aynı şekilde inat ederse araları ayrılıyor ama ayrı bir ceza verilmiyor. Cezalar Allah'a bırakılıyor. İşte bu mülâenenin, bunun bir örneği yaşanmış, mescitte yapılmış. Cenab-ı Hak kimsenin başına vermesin bu tür zor imtihanları. Mescitte yapılabilecek işler, bu tür şeyler ihtiyaç olduğunda yapılabilir. Ama bunlar için ayrı yerler, mekanları varsa mescitleri ibadete ve zikre ayırmak, ilme ayırmak, ilim meclislerine ayırmak daha uygun görülüyor. Kıymetli dinleyenler, burada programımızın sonuna gelmiş olduk. İnşallah yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.